yaptığımız yorumların için.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında bugün de sizlerin huzurunuzdayız. Eğer siz de bizimle birlikte olmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz, telefon edebilir, elektronik posta gönderebilir, Facebook ya da Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0-90-312-463-34-19-463-34-21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, saatlerimiz 15.55'i gösterinceye dek sizlerle Hayatın Sesleri'nde birlikte olmayı diliyoruz, sizin de bizimle olmanızı bekliyoruz. Bugün programda neler var? Gelin şöyle bir göz atalım. İlk olarak değerli hocamızla birlikte olacağız. Bugün Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamızla Türk mutfağının vazgeçilmezi olan tencere yemekleri ve baharat kullanımı üzerine sohbet edeceğiz. Ardından bir telefon bağlantımız olacak. Çocukken oyunla başlayan arkeoloji hayalini bugün Bosna Hersek'te toprak altına itilmiş çok sayıda büyük tarihi eserin keşfini yaparak gerçekleştiren arkeolog Adnan Muftareviç'le bir telefon bağlantımız olacak ve hemen sonrasında da dünden kalanlar köşemizde değerli hocamız doçent doktor Gül'in Karabağ stüdyomuzda ağırlayacağız. Picasso'nun Guernica tablosunun hikayesini ve İspanya İç Savaşı'nı değerli hocamızla stüdyomuzda konuşacağız, sizlere ulaştıracağız. Siz de bizimle olun, Hayatın Sesleri'ni tüm dünyaya sizlerle birlikte duyuralım. Güzel müziklerimiz de olacak programımızda. Hepinizi canlı yayınımıza davet ediyoruz. İşte ilk müziğimiz, hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alacağız.
Yerime koysan kendini, tanısan görsen benden seni, yakalasan kalbimin ritmini. Onca film niye çekildi, onca roman yazılıp çizildi, aşk eskilerde kalmış olabilir mi? Yerime koysan kendini, tanısan görsen benden seni, yakalasan kalbimin ritmini. Onca film niye çekildi, onca roman yazılıp çizildi, aşk eskilerde kalmış olabilir mi? Sokaklar gibi aşkın en güzeli mucizeler bu kez erkenden mi geldi? Bir açık çay söylese şair bari buluşsak sokaklar gibi. Okuma bugün aç gazeteyi, dinleme değiştir haberleri, hayat zaten altyazında gizli. Akışta yelkenler fora, hiç toplama kalsın orada, aşk ille siyah beyaz giyinmez ki. Okuma bugün aç gazeteyi, dinleme değiştir haberleri, hayat zaten altyazında gizli. Akışta yelkenler fora, hiç toplama kalsın orada, aşk ille siyah beyaz giyinmez ki. Kim var orada? Aşkın en güzeli mucizeler bu kez erkenden mi geldi? Bir açık çay söylese şair bari buluşsak sokaklar gibi. Güzeli mucizeler bu kez erkenden mi geldi? sıcak sokaklar gibi.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamızla bugün yine tencere yemeklerini konuşacağız. Ama bu sefer hocam eğer tabiri caizse hani yemeğin vitesini 4'ten 5'e atan o sofralarda lezzet üstüne lezzet katan baharatlar var ya, biraz onları bugün dinleyicilerimize ulaştıracağız. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Değerli hocam nasılsınız, görüşmeyeli?
Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz haftayı bir şöyle toparlayalım isterseniz, ondan tabii sonra baharatlara
şöyle
geçelim.
Şöyle demiştik geçen haftaki programımızda. Tencere yemekleri bizim gerçekte fast food'umuz. Her an yemeğe hazır, yaparken zahmetli olabilir. Dolayısıyla tencere yemekleri günlük hayat pratiği içinde vaktin az olduğu zaman da rahatlıkla tüketilebilen, evlerde zaten tüketilen, lokantalarda büyük ölçüde tüketilen bizim mutfağımızın klasiklerinden bir tanesi. Esasında baharatlar her türlü gıda maddesi, salatadan çorbaya, tatlıdan tencere yemeğine, kebaba kadar her şeyin içine girer. Ama bizim ana yemeğimiz tencere yemekleri olduğu için onu bu kapsamın içinde anlatmaktan anlatmanın daha iyi olacağını düşündüğüm için buraya yerleştirdim. Baharat dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bir yemeğin sizin söylediğiniz gibi vitesini yükseltmek, yani renk olarak, koku olarak, görünüm olarak, tat olarak bir üst dereceye yemeği yükseltmek için kullandığımız her şey kuru ya da yaş baharat. Bunların hepsi baharat içinde. Yani şimdi birazdan anlatmaya başladığımızda göreceksiniz. Bizim farklı farklı şeyler zannettiğimizin bir kısmı ortak. Örnek mesela maydanoz, kişniş hem yaprak olarak hem tohum olarak kullanılır. Maydanoz yaprak olarak kullanılır. Ve havuç aynı bitki.
Aynı da
aynı. Aynı bitki. Aynı bitki. Kökeni aynı. Öyle mi? Ama yumruya ağırlık verilerek üretilmiş olan türü havuç. Maydanozu topraktan sökerseniz dibinde 2 santim çapında minicik bir havucu vardır onun.
Öyle mi hocam?
Kişniş de aynıdır. Zaten yaprakları, havucun yaprağı, kişnişin
çok
yaprağı,
benziyor.
Maydanozun
onlar
yaprağı
benziyor.
Birbirine çok benzer.
Evet.
Aynı şekilde mesela hindiba, marul aynı bitkidir. Sarımsak, soğan ve pırasa aynı kökenden gelen bir bitkidir. Orijinal şekli mesela Muğla bölgesinde köremen derler adı. Pazarlarda doğal bitki olarak toplanır ve satılır. Böyle küçük bir boy 30-40 santimlik pırasaya benzeyen bir bitkidir ve yediğiniz zaman hem sarımsak hem soğan hem pırasa tadını alırsınız.
Kokuları da benziyor.
Benzer, benzer. Bazı şeyler baharat dediğimiz mesela bizim kandil simitlerinde, Avrupalıların paskalya çöreklerinde
mahlep.
Mahlep nedir biliyor musunuz?
Çok lezzetli.
Mahlep yabani kirazın dövülmüş çekirdeğidir. Kiraz çekirdeğini döverseniz aynı mahlebin kokusunu alırsınız. Ama yabanisinde bu daha dominanttır.
Gerçekten
baskındır.
Gerçekten hocam. Vallahi bu da ilk defa duydum.
Karabiberle topan biber dediğimiz ya da yeni bahar dediğimiz bitki aynı bitkidir. Birinde acı tat daha yüksektir. Öbürkünde kokulu aroma daha yüksektir. Yani baharatlar böyle tonlarca sayarsınız ama indirdiğiniz zaman belli ailelere, belli ailelerin ürünleridir. Bunlar insanların mutfakta çok kullandığı, bazen sebze formunda kullanırız. Kuru ya da yaş olarak kullanırız. Bunların ama bir takım teknik özellikleri var. Mesela dolma içine sebze olarak koyabilirsiniz. Taze doğranmış maydanoz, dereotu vesaire. Kuru olarak da koyabilirsiniz. Dolmanın içine koyduğunuz eti ya da pirinci önceden kavurup kavurmamanızla ilgili. Hmm. Buna göre seçersiniz kurusun mu, yaşının mı kullanacağınızı.
Hangisi için kuru, hangisi için ya?
Eğer şeyinizi önceden kavuruyorsanız kuru baharatla kavurursunuz pirincinizi. Hmm. Ama taze pirinçten yapıyorsanız rahatlıkla maydanozu bizim ev kadınlarımız yaptığı gibi. Yani dolmaya girmişken mesela her dolmanın bitkisiyle içine doldurduğunuz malzemeyle içine konan baharatın bir uyumu vardır. Her dolmaya her baharat konmaz. Örneğin biber dolmasına maydanoz yakışır. Domates dolmasına ve soğan dolmasına nane yakışır. Kavak dolmasına, sarmaya, yaprak sarmasına dereotu yakışır.
Yakışır ama.
Yakışır. Şimdi dolayısıyla karışık dolma diye bir tencerede pişirdiğiniz zaman bu aromalar hep birbirine karışır. Onun için esasında bu işi ustaca, gurmece yapanlar dolmaları ayrı ayrı pişirirler. Birlikte servis yapabilirsiniz.
Evet.
Ama domates dolması, biber dolması, kabak dolması, sarmanız ayrı ayrı pişer.
Biz genelde ne yapıyoruz hocam evlerde? İşte eğer pirincimiz arttıysa tabii, hemen yanına domates ekliyoruz.
Evet,
mecburen
evet,
hani ziyan evet, olmasın
evet,
diye.
Yani kullandığınız malzemeyi tasarruflu, ev ekonomisine uygun şekilde kullanmak için. Ama baharatların bir kullandıkları, kullanıldıkları an vardır. Mesela en basiti, en çok kullandığımız sarımsak soğan. Bunları nasıl kullanacağız? Bunlara baharatları nasıl katacağız? Mesela şöyle bir örnek vereyim. Köfteye en çok kullandığımız baharatlar, kimyon kullanırız, karabiber kullanırız, kırmızı biber kullanırız, soğan ya da sarımsak kullanırız.
İkisini aynı anda?
İkisini aynı anda genelde kullanmayız. Eğer klasik olarak taze rendelenmiş soğanla köfte yapacaksanız kimyon koymayın. Ama soğanı rendeledikten sonra soğanın suyunu sıkıp suyunu et terbiye etmek için kullanıp posasını köfteye koyacaksanız o zaman kimyon koyun. Buna kirde köfte denir ve bu nefis bir köftedir. Hmm. Ama soğanın suyuyla kimyon birbirine yakışmaz. Buna karşılık sarımsakla kimyon ne şekilde olursa olsun yakışır birbirine.
Peki hocam hani hangisi daha lezzetlidir diye sorsam
etinize göre,
diyeceksiniz.
Etinize göre.
Hemen onu da öğrenelim.
Etinize göre. Şimdi biz Türk mutfağında genelde koyun eti kullanıyoruz. Koyunun bazı cinsleri asla eti kokmaz. Mesela kıvırcık. Trakya kıvırcığı ya da Balıkesir kıvırcığı. Karayaka diye bir koyun vardır Batı Karadeniz'de. O da kokmaz. Sakız koyunu kokmaz. Ama dağılıçın eti kokar. Özellikle dişisi ve erişkin çağa geldiyse dişi, yavru yapmaya başladıysa yağı kokar. Onun için koyun etini o tür koyunun olduğu bölgelerde genelde ızgarada kullanırız. Çünkü kokan kısım yağdır ve yağın önemli bir kısmı ızgarada akar.
Ama o yağın kokusu o zaman güzelleşiyor.
Güzelleşir. Diyelim ki koyun eti aldınız, ızgara yaptınız ve kokusunu beğenmediniz. Ne ile örteceksiniz? Dolmanın içinde özellikle lahana sarmasının içinde etin en ufak bir koku defekti varsa derhal belli olur. Çaresi nanedir. Bir et aldınız, koyun aldınız, baktınız et kokuyor. Güveç yapacaksınız, kuşbaşı nanedir. Nane ile sarımsağı birlikte kullanın.
Hocam hemen not alıyorum.
Evet.
Kağıdı da
ve
yazıyorum
bu,
nane artı sarımsak.
Kullanamadığınız, kullanmakta sıkıntı çektiğiniz malzemeyi şey dersiniz. Sarımsak da. Şimdi sarımsağın kokusu muhteşemdir. Sarımsak bütün Akdeniz mutfaklarında en çok kullanılan şeydir. Baharattır. Katkı maddesidir. Nasıl kullanacağız? Biz sarımsağı dövüp yoğurdun içine ya da yemeğin içine doğrayarak yapıyoruz. Bu tür sarımsak aroması normal sarımsak aromasını alırsınız ama teriniz ve vücudunuz sarımsak kokar. Bunu nasıl önleyeceksiniz? Çok basit iki yöntemi var. Sarımsağı kullanacağınız zaman önce yağda çevireceksiniz. ve içindeki sarımsağı kaldırıp atacaksınız. O sarımsak kokusunu almış, yağda pişireceksiniz yemeğinizi. İtalyanlar genelde böyle yaparlar.
Lezzeti aynı oluyor mu?
Hemen hemen aynı olur. O sarımsak aromasını alırsınız. Ama Türk mutfağında şöyle yaparız. Ben şöyle yaparım. Sarımsağı döverim tuzla. İyice ezdikten sonra yarım limonun suyunu koyarım ve sıkarım. Suyunu koyarım. Posasını koymam. Ağzınızda ve vücudunuzda sarımsak kokusu olmaz.
O koku yapan o zaman posası mı?
Posasının çiğ olarak bir zaman o sizin sindirim kanalınızda salgılamaya, o kokuyu yaymaya devam eder.
Bakın her saniye hocamdan yeni bir şey öğreniyorum.
Dolayısıyla sarımsağı kullanacağız. Izgarada kullanacağız, yemekte kullanacağız. Buna dikkat edersek. Bazı gıda maddeleri, mesela midyeli yemeklere sarımsak konmaz, gaz yağı kokar. Gaz yağı gibi bir koku alırsınız. Plakiye genelde sarımsak konur, her türlü plakiye, ama midye plakiye konmaz.
O da çok ilginç.
Eğer koyacaksınız, önceden sarımsağı yakacaksınız.
Yine kavuracağız.
Evet. Yani usulüne, yöntemine uymak kaydıyla yine de kullanabilirsiniz. Ben sarımsaktan vazgeçmiyorum diyorsanız eğer. Sirke. Sirke bir baharat mıdır? Esasında sizin deminki tarifiniz çok güzeldi. Bir derece yükseltmek lezzeti, görünümü, tadı, kokuyu. Sirkeyi kullanırız. Sirkelerin de cinsleri vardır. Mesela marul salatasına sirke koymayın. Koyacaksanız incir sirkesi koyun. Üzüm sirkesi koymayın. Ama sirkeyi mesela kurutulmuş her türlü, mesela lakerda gibi ya da işte çiroz salatası gibi deniz ürününde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dereotuyla birlikte. Yoğurtlu yemeklerinize genelde dereotu koyun. Kekik, çok kullandığımız bir başka baharat. Kekiğin birden fazla kullanım şekli vardır. Bir kısmı çok aromatik olan diken kekiktir. Böyle minik çam dikenleri gibi düşünün. Bu sadece terbiyeye konur. Çünkü bu yemek yapılırken pişmez. Etinizin üzerinde kalır. Diri diri kalır.
Ve yenmez değil mi hocam?
Yenmez, yani hoş olmaz şey olarak. Yaprak kekik. Taze ekeceğiniz zaman ızgaraya. Onun da birkaç cinsi vardır. Mesela limon kekiği diye daha iri yapraklı, böyle hafif limon aromalı bir kekik vardır. O hazır ızgaraya dökmek için çok güzel bir kekiktir. Yani ızgaradan etinizi aldıktan sonra hemen üzerine onu serpebilirsiniz.
Kolay ulaşabilir miyiz?
Tabii limon kekiği, hatta şimdi bu şeyciler, çiçek satanlarda bile saksılarda limon kekiği diye satılmaya öyle başladı. Mi? Alıp bir tane mutfağınıza koyarsanız onu kullanabilirsiniz. Biberiye, mesela biberiye kuzu etine korkunç yakışır. Terbiyeye ama. Bir de terbiye ya da Avrupalıların dediği marine etmek dediğimiz, eğer eti taze olarak ızgarada yapacaksanız ya da kuru soğutma dediğimiz şekilde yumuşattıysanız, kullanmadan evvel tuzunu biberine ekin, 1-2 saat tuzda biberde kalsın. Izgaraya koyun. İstediğiniz kıvamda pişirin. Izgaradan aldıktan sonra hemen yemeyin. 10 dakika bekleyin. O etin lezzeti çok daha fazla olur. Bunlar hep püf noktalarıdır.
Hem de nasıl hocam.
Ve profesyoneller böyle yapar. Mesela et lokantasında evde yaptığınız etten daha uzun süre beklersiniz ve kızarsınız. Benim etimi atmadılar diye. Halbuki adam siz söylediğiniz anda lokantacı usta atmıştır etinizi. Ama bir, iyi pişsin, homojen pişsin diye ya üzerine tuğla koyup pişirmiştir ya da yavaş yavaş pişirmiştir. Ve ondan sonra da aldıktan sonra bekletmiştir 10 dakika. Sizin masa önünüze öyle gelir.
Soğuma işlemi?
Soğumaz. Ilık, sıcağa yakın olur. Yenecek kıvamda olur. Ama lezzeti hemen ocaktan alınan ızgaradan çok daha lezzetli olur.
Tuzu biberi önceden ekliyoruz.
Önceden.
Bekletecek miyiz tuz biber aşamasından sonra?
Sadece ciğer için bu geçerli değil. Tuzu önceden koyarsanız ciğer kazık gibi olur.
Eyvah.
Lastik gibi olur. Ciğere asla hiçbir şekilde önceden terbiye konmaz. Nasıl pişirirseniz pişirin. Süzdüreceksiniz. Anason konabilir. Çok az olarak. Bunu özellikle meyhanelerde 1 kilo ciğeri çukur bir tasa doğrarlar. bir küçük kadeh rakı koyarlar, bekletirler. Amaç burada alkol değildir. Anason kokusudur. Ciğerin kendine özgü bir kekremsi kokusu vardır. O kokuyu yok eder. Sonra bol unda, ununu iyice dökersiniz. Kızgın yağ atarsınız. 3 dakika sonra alırsınız. Ondan sonra sıcakken, mesela patates de öyledir. Tuz ekecekseniz, sonradan ekeceksiniz. Tavadan çıkar çıkmaz ve çıktığı anda ekeceksiniz. Yoksa üzerine ektiğiniz tuz sebze ya da ciğer tarafından emilmez.
Peki hocam, o hani daha taze olsun diye, biz suyu çıksın diye patatesi önceden tuzlarız ya. O işlem yine yapılmalı mı?
Kızı güzel kızarsın diye, evet. Değil mi? Ben size onun püf noktasını
hadi
söyleyeyim.
Hadi öğreneyim hocam, onu da öğrenelim, evet. Sonra.
Doğradığınız patatesi hafif yumuşayana kadar yağda pişirin ve çıkartın. Soğuduktan sonra tekrar kızın yağı koyun.
Bir daha öğrenelim hocam. Bir
şimdi doğradığınız parmak patates, evet. Ya da dilim halinde patates, nasıl isterseniz. Kızmış olan yağınızı attınız.
Daha tuzlamadan önce.
Hayır, tuzlamayın hiç.
Evet.
Tuzlamayın. Yağ attınız. 3-4 dakika sonra baktınız patates yumuşuyor. O çiğsi görünümü kaybetti. Evet. Çıkarın, soğusun. Fritözden çıkarın. Ya da kepçeyle alın, bir yere koyun. Yağınız kızgın kalacak. Sonra soğuyunca tekrar o kızgın yağı bir daha atın. Harikulade.
Yine tuzlamıyoruz ama.
Tuzlamıyorsunuz. Harika kızarır. Üzerine hemen çıkar çıkmaz tuzunuzu atın.
Hocam harika bir püf noktası. Mutlaka deneyeceğim. Çok teşekkür ediyorum.
Baharatlar dediğiniz gibi upgrade eder. Upgrade eder. İnşallah ileride daha yeri geldikçe.
Evet hocam, detaylandırın.
Tatlılarda baharat kullanımı.
Onu da önümüzdeki
mesela
haftaya,
safran falan onları.
Önümüzdeki haftaya
tamam.
Konuşalım mı?
Tamam.
Çok seviyorum hocamla konuşurken böyle bir virgül atıyoruz. Hiçbir zaman noktamızı koymuyoruz. Çünkü tencere yemeklerinde o kadar çok püf noktası var ki, değerli hocam sağ olsun hepsini, evet. Bize yavaş yavaş program program anlatıyor, eksik olmasın. Ağzınıza sağlık hocam.
Teşekkür
çok teşekkür
ederim.
Ediyoruz katıldığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamızla tencere yemekleri, ama bu sefer tencere yemeklerinde baharat kullanımı üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik, ama virgül koyduk. Devamını önümüzdeki programlarda tekrar sizlere ulaştıracağız. Şimdi bir müzik aramız var, sonrasında telefon bağlantımız olacak.
Senin için.
sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon bağlantımızı gerçekleştirdik. Arkeolog Adnan Muftareviç'le telefonda görüşeceğiz. Ve yer altında saklı Osmanlı mimarisi üzerine, Osmanlı mirası üzerine kendisiyle sohbet edeceğiz. Sayın Muftareviç, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk efendim.
Sayın Muftareviç,
İyi günler size ve sizin dinleyicilerinize.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi biz öğrendik ki siz ta çocukluğunuzdan bu yana arkeolog olma hayali kurarmışsınız ve bugünlere gelmişsiniz. Sizi biraz şöyle çocukluğunuza götürsek, o günlerde o arkeoloji hayalini kurduğunuz olayı bize anlatır mısınız?
Evet, çocukken böyle avluda oynarken ya da biraz kazı yaparken çocuk olarak büyük dedemin kılıç sabını bulmuştum. Yani benim büyük dedem, bir dedem Çanakkale şehidi, öbür dedem de Osmanlı askeriydi.
Öyle mi?
Onun kılıcının sabı buldum. Anneanne ağlamaya başladı, işte babamındır şöyle böyle, ve ben de o arkeolojiye karşı bir kız doğdu. Yani o zaman o aşk o zaman başlıyor diyebiliriz.
Sonra kılıç bulunduktan
ondan sonra lise bitirdikten sonra Antalya'da klasik arkeoloji bölümünde okudum. Fahri Öşük profesör doktor benim hocamdı. Ve orada klasik arkeoloji bitirdim. Saraybosna'ya geri döndüm. Burada da müzede çalışmaya başladım. Ondan sonra bir fırsat benim için oldu. Osmanlı arkeoloji hayalimi kurma. İşte bir arkadaşımla daha biz bu Osmanlı arkeolojisini başlattık ve resmi bilime onu dahil ettik. Nasıl Avusturya Macaristan dönemden sonra, yani 1878'den Berlin Kongre'den sonra Bosna Hersek Avusturya Macaristan'a bağlanıyor. Hı hı. Ve bizim Osmanlı eserleri yok edilmeye bir başlangıç oluyor. Tabii ki daha önce de yok olan eserlerimiz var ama bu dönemde, ondan sonra eski Yugoslavya Kraliye dönemde, bir de komünist dönemde de bayağı hasar gördü bizim tarihimiz. Ve çok han, hamam, cami, mektep, hazire toprak altında bulundu. Biz bunu basadık ve bunlara 2005'te böyle Tuzla'da başladım bu arkeolojik kazılarla.
Tabii Bosna Hersek'te hala keşfedilmeye bekleyen çok sayıda da eser tabii, vardır. Tabii. Devam ediyorsunuz değil mi çalışmalara?
Tabii. Şimdi şu an işte kazı alandayız. Kovaçi Şehitlik Mezarlığı'nın orada eski Osmanlı mezarlığı var. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde Ali Ezzet Begoviç'in mezarını ziyaret ettiğinde talepte bulundu. Buradaki Osmanlı mezarda arkeolojik kazılarla başlayalım. Bir de buradaki hazireyi bir konservasyon altında alalım. İşte biz bununla başladık Kovaçi mezarlığında bir arkeolojik kazılar ve hemen sonuçlara ulaşmaya başladık. Hı hı. 15. yüzyıldan güzel bir mezarta, yani iki tane mezar taşı bir mezar yani. Kemal Keş'in bir mezarı bulduk. Hemen 2-3 gün sonra.
Hı hı. Orada
yani bu çok bizim için çok önemli bir eser.
Tabii
çünkü
ki,
tam
ki.
Orta Çağ'dan Osmanlı'ya bir geçiş dönemi gösteren bir mezar taşı. Hı hı.
Orada bulunan eserler yine bulunduğu alanda mı sergileniyor yoksa toplanıp müzeye mi götürülüyor?
Onlar şu an İnsit'te, yani onlar bulunduğu alanda ve umarım burada kalacaklar. Yani sadece onların yerleri tespit etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ve orada onları bırakacağız.
Ama inşallah kazılar yine devam edecek değil mi? Hem sergi olacak tabii, hem de
devam
kazılar
ediyor,
devam edecek.
Tabii kazılar devam ediyor çünkü bu Kovaçi Mezarlığı çok büyük bir alan. 7 alandan oluşuyor. Ve biz şu anda en büyük olanda bulunuyoruz, kazı yapıyoruz. Ve daha 6 tane daha küçük alan bizim önümüzde, yani onlara çalışacağız inşallah.
Tabii Osmanlı mirası o kadar çok ki gün yüzüne çıkarılma çalışmaları da bir hayli uzun sürüyordur. Tahmini olarak yüzde kaçı çıkmıştır gün yüzüne?
İyi duymadım son.
Tahmini olarak ne kadarını gün yüzüne çıkartabilmişsinizdir? Yani daha toprak altında ne kadar vardır sizce?
Şimdi söyle. Sadece Saraybosna'da, yani Sarajevo şehrinde 2 kale üzerinde çalıştık. Bir Sultan Mehmet Fatih Camisi'ni bulduk Beyaz Tabiya'da. İlk postahaneyi, Osmanlı postahane, yani güvercin postahaneyi bulduk. Ondan sonra Bakır Baba Camisi'ni bulduk. Yanındaki Misri Medresesi'ni de bulduk. Hazire'yi de bulduk. Hacı Ali Kalin Camii kazıları yaptık. Orada da mektep de bulduk. Hazire'yi de bulduk. Uzun Mustafa Tavil Camisi'ni bulduk. Bunlar şehirde bulunan. Kakan, yani Saraybosna'dan bir 40 kilometre uzaklıkta bir Kakan şehri var. Orada da bir tekke ve haziresini kazı yaptık. Ondan sonra Ostrovica Kalesi'ni Krajina'da, yani Bosna'nın kuzeyinde. Ondan sonra Karadağ'da bir ilk Osmanlı mezarlığını da bulduk. Orada da bizi çağırdılar. Sağ olsunlar, kazı yapalım diye ve bulduk. Yani tam nasıl söyleyeyim, Firuz Bey hamamı tamamen bulduk. Bir çifte hamam, çok güzel, 16. yüzyıldan, tam başçarşı merkezinde bulunmaktadır. Onu da toprak altından çıkarttık. Ondan sonra Taşlı Han, Avrupa Oteli'nin yanında bulunan Taşlı Han, Osmanlı döneminde Balkan'da en büyük hanlardan biriydi. Taştan yapılmıştır. Onu da yani topraktan çıkarttık, öyle diyelim. İşte övünmeyelim, çok çok eser çıktı, çok şükür.
Ellerinize sağlık Sayın Muhtar.
Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz teşekkür katıldığınız ederim. İçin. Bir de arkeologların böyle yeni bir eseri gün yüzüne çıkarttıkları heyecan, çıkarttıkları andaki heyecanını ben çok iyi biliyorum. Bizzat da gözlemlemiştim. eminim siz her bir eser gün yüzüne çıktığında çok büyük heyecan duyuyorsunuz. Çok mutlu oluyorsunuz. Çünkü istiyorsunuz ki bu eseri tüm dünya görsün ve tüm dünya şahit olsun.
Tabii öyle istiyoruz, çünkü mesela Batı'da biliyorsunuz yeni arkeoloji dalları başlamıştır. Endüstriyel mesela arkeoloji, yani 19. yüzyılda yapılan fabrikaların sonra yok oluşundan, toprak altından kaldığı için sonra yeniden de kazılar yapılıyor. O makineler bulunuyor, işçilerin kullandıkları şeyleri. Yani arkeoloji biraz genişleniyor,
evet,
böyle diyelim.
Çok meşakkatli ve çok eğlenceli bir dal.
Biz de bunu Osmanlı dönemi doğru ilettik. Neden? Çünkü bir eser 500 yıl toprak altındaysa, 200 yıl toprak altındaysa, 300 yıl dediğim gibi güzel bir hamam, çifte hamam içinde bulunan o sıcak odalar, her şey bulunuyor. Kurnalar ve diğer bölümler de bulunuyor. Toprak altındadır onlar.
Evet.
Onlar arkeoloji değilse arkeoloji nedir o zaman?
Evet. Sayın Muhtarevi, çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız
ben
için.
Ben de size
bilgileri
çok teşekkür
bizimle
ediyorum.
Paylaştığınız için arkeoloji de alanındaki çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.
Çok teşekkür ederim. Türkiye'ye selamlar. Seviyoruz sizi.
Biz de sizi çok seviyoruz. Bizden de Bosna Hersek'teki tüm vatandaşlarımıza sonsuz sevgi ve saygılar gönderiyoruz sizin aracılığınızla. Hoşçakalın efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, çocukken bir oyunla başlayan arkeoloji hayalini bugün Bosna Hersek'te toprak altına itilmiş çok sayıda büyük tarihi eserin keşfini yaparak gerçekleştiren Adnan Muftareviç ile yer altındaki saklı Osmanlı mirası üzerine görüştük. Şimdi bir müzik aramız var, sonrasında dünden kalanlar köşemizde sizlerleyiz.
Yaktın beni o gün ki gördüm seni yaktın yaktın.
Kalanlar.
Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamızı stüdyomuza aldık. Bugün çok farklı bir konudan bahsedeceğiz, değil mi hocam? Hoş
evet.
geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Picasso'nun Guernica tablosu üzerine konuşacağız, evet. Ama asıl o tablonun oluşma serüveninde İspanya'nın iç savaşı üzerine, evet, konuşacağız. Evet, evet. Hocam tablo gerçekten çok güzelmiş. Ben daha önce açıkçası hani bu kadar detaylı incelememiştim bugün bu konuyu konuşacağımız için merak ettim. Hani bir bakayım, evet, ne var içinde diye. Her bir karesinde ayrı bir şey anlatılıyor.
Aslında hani böyle baktığımızda bir bütünlük yokmuş gibi görünüyor. Tek tek semboller üzerinden gidildiğinde, hı-hı, daha bir anlamlıymış gibi ama hani ilk bir baktığımızda o savaşın dehşetin, ya bir şaşkınlık uyandırıyor insanda. Evet, bir depresif, evet, duruma sokuyor.
Renk
tam
zaten
da yapmak istediği şey o zaten. Tabii, evet, yani çok doğru söylediniz. Gerçekten de renklerini de zaten siyah beyaz ve gri olarak kullanıyor. Bir kırmızı gözyaşı olduğundan bahsedilir ama onu sonra kaldırdığından bahsedilir. Ama yani genel olarak böyle bir hani içe dönüş, bir stres yaratma durumu var tabloya bakanda. O da tam da yapmak istediği şey aslında. hani sembolleri üzerinden önce belki ondan bahsetmek uygun olabilir. 1937'deki Dünya Fuarı'nda modern ve teknik anlamda işte sanatın yeri gibi bir başlıkla bir sipariş veriliyor böyle bir tablo yapması üzerine. Aslında ilk yaptığı bu konuyla ilgili ilk çalışmaları daha çok Franco'nun Yalanları diye bir eskizler yapmaya başlıyor.
Franco dönemin...
Franco da dönemin evet ne diyelim iktidardaki kişisi o anlamda. Yani daha doğrusu işte iç savaş sürecinde milliyetçilerin başındaki kişi. Hı hı. Hani bir anlamda faşist İtalya'dan o dönemde Mussolini'den Hitler'den etkilenerek Franco iktidara gelmeye çalışıyor.
İç Cumhuriyetçiler savaşı karşısında. O mu tetikliyor biraz?
Tabii. Yani o başlatıyor. Yani o başlatıyor ama tabii ki İspanya'daki başrolünde o var. Ama arkasında Almanya ve İtalya var. Hı-hı. Tabii ki destekçisi olarak. Yani tek başına başarılı Hı-hı. olamazdı muhtemelen. Hani şöyle bir genel olarak önce belki tabloyu söylemek lazım. İşte böyle bir iç savaş çerçevesinde tabii yenme gayreti içerisindeyken Hitler'den bir bombalama talebinde bulunuyor Franco. Hitler de zaten yeni silahlarını denemek istiyor ve hava kuvvetlerini Guernica şehrine yönlendiriyor ki Guernica şehri de yani yaklaşık 5000 nüfuslu böyle ağırlıklı olarak da erkeklerin savaşta olduğu için kadın ve çocuklardan yaşlılardan oluşan bir şehir.
Özellikle mi seçiliyor?
Yani hani özellikle mi seçiliyor orasını tam bilemiyorum ama yani böyle deneme amaçlı yapılan bir çalışma aslında Bask bölgesinde ve Bask bölgesi de daha çok hani bu anlamda işte cumhuriyetçilerin sığındığı yer aldığı
o
yerlerden
bir tanesi
biraz
seçiliyor.
Evet yani hani doğrudan köyün o köyün neden seçildiğini tam bilmiyorum ama o bölgenin seçilme sebebi bu. Ve yani yaklaşık 1680 kişinin öldüğü 800 ila 1000 kişi arasında kişinin yaralandığı söyleniyor ki hani zaten nüfusuna bakıldığında
zaten
çok ciddi
kişi.
Bir yani neredeyse tamamı harap olmuş durumda köyün. Yani tabii o dönemde Fransa'da yaşıyor. Fransa'da cumhuriyetçilere destek veriyor. Yani İspanya İç Savaşı'nda baktığımız zaman 1936'da başlıyor. 39'a kadar sürüyor. Milliyetçilerin zaferiyle sonuçlanıyor. Yani Francis Franco'nun zaferiyle sonuçlanıyor. Ama 1936'da başlarken süreç daha öncesinde işte cumhuriyetçilerin bir başarısı var ama bu başarıyı iyi değerlendirememeleri söz konusu. Sonrasında 6 sene sonrasında kazandıkları bu iktidarı hani kaybediyorlar. Nasıl kaybediyorlar? İşte Fas'ta, İspanya Fas'ında başlayan askerlerin hareketlenmesine Franco başkanlık ediyor. Ve Franco'nun o isyanı, o başkaldırısı cumhuriyetçilerin bu tavrına karşı destekleniyor dediğim gibi Almanya ve İtalya tarafından ve Güney İspanya'dan itibaren neredeyse hiç hani ne diyelim çok fazla da dirençle karşılaşmadan başarıyla giderken bu sefer cumhuriyetçiler daha Sovyetler tarafından destekleniyor ve onlar direnç göstermeye başlıyorlar ama tabii ki Sovyetler uzak, İtalya çok yakın, deniz imkanı yok Sovyetlerin yani çok fazla yardımcı olamıyor. Fransa destekliyor biraz. İşte Picasso da Fransa'da ve bütün bu cumhuriyetçilerin yaşadığı sıkıntıları yakından takip ediyorlar. Yani İtalya, Fransa, Avrupa daha doğrusu çok yakından takip ediyor. İlk başta bir iç savaş gibi başlıyor ama dünyanın aslında İkinci Dünya Savaşı'nın bir laboratuvarı gibi, bir
hemen
ön çalışması gibi düşünebiliriz. Yani hani eş zamanlı bazı şeyler çünkü işte silahlarını deniyor Almanya. Aynı zamanda orada net bir şekilde Sovyetlere karşı bir tavır, faşizmin yükselişi. Yani aslına bakarsanız dünyanın daha sonraki şekillenmesiyle ilgili bir izlenim verebilecek önemli savaşlardan bir tanesi. İç savaş gibi görünmekle birlikte dünyanın kaderini değiştiren savaşlardan bir tanesi. Picasso'nun tablosu da bir iç savaşı anlatan bir tablo gibi görünmekle birlikte hani boğa resmi var tam görselin solunda ortaya doğru. Mesela hani İspanya'yı temsil ettiğini söyleyebiliriz. Bazı ne diyelim yerel unsurlar içerdiğini söyleyebiliriz ama daha sonrasında o da evrensel olarak hani savaş karşıtlığıyla ilgili bir tablo olarak algılanmıştır. Yani herkes savaş karşıtı olan bu tür masum kişilerin ölmesine karşı düşünülen her yerde anti savaş propagandası olarak pek çok posterde, pek çok yerde kullanılan bir tablo haline gelmiştir. Yani sadece İspanya iç savaşıyla ilişkilendirilmekten çok daha evrensel bir mesaja sonrasında ulaşmıştır. İşte başlıyor böyle eskizler yapmaya. Sonra Guernica'nın bombalandığını duyunca bu sefer yaklaşık 3 hafta içerisinde, yani sergi başladıktan sonra o bombalamayı doğrudan gözüyle şahit olmadığı halde gazetelerden, The Times'ta okuduğu bir makaleden etkilenerek hemen değiştiriyor o daha önce başladığı Franco'nun yalanlarıyla ilgili yaptığı çalışmaları ve Guernica tablosuna başlıyor. 3 hafta yaklaşık uğraşıyor, bitiriyor ve yani Paris'teki bu bahsettiğimiz...
Çok da kısa bir süre çünkü evet, tablo kocaman bir tablo.
Öyle. Aynen öyle. Yani yaklaşık 7,5 metre, işte 3,5 metre eninde çok büyük bir tablo gerçekten. Ve bu sembollerin her birisi aslında savaşın ne kadar dehşet olduğunu anlatıyor. İşte kucağında çocuğu olan bir kadın var mesela, işte biraz önce bahsettik, kadınlar ve çocuklar vardı ağırlıklı olarak köyde. Ve o kadının hani yüzündeki o ifade ya da işte hançer elinde kırılmış bir adam mesela, o da işçi sınıfını, tarım işçilerini özellikle temsil ediyor. Hani kendisine sorulduğunda bu temsillerle ilgili çok da fazla bir şey söylememiştir. Yani ben nesneleri çizdim, bunlara anlam veren sizsiniz. Hani ben de bir takım anlamlar düşünerek çizdim ama bilinçsiz bir halimdi. Dolayısıyla çok da fazla aslında yorumlamaya gitmemiştir. Kişilerin kendisine bırakmıştır bunu. Bu ondan sonrasında kişilerin, hani çevresindekilerin falan yaptığı yorumlar ağırlıklı olarak. Ama hani her zaman için bir umut olduğunu gösterecek şekilde işte bir kadın gaz lambasını uzatmaktadır böyle resmin sağından diyelim. Mesela onun bir umut olduğu, umut ışığı olduğu söylenebilir ya da işte bir kapı olduğu sağ tarafta yine görülmektedir. O da yine hani belki karanlık bile görülse bir kapı, bir çıkış noktası olabileceği şeklinde yorumlanmaktadır. Yani dünyayı dolaşmıştır ve 1981'de ancak İspanya'ya geri dönebilmiştir tablo. Amerika'da sergilenmiştir uzun bir süre MoMA'da. İspanya, Franco özellikle
istemedi mi tablonun tabii gelmesini?
Tabii istiyor. Fakat Picasso'nun vasiyeti var.
Öyle mi?
Yani demokrasi gelmeden, kamu özgürlükleri sağlanmadan bu tablo geri dönemez İspanya'ya diye. Ama uzun baskılar sonucu, müzeye çok baskı yapılıyor. Uzun baskılar sonucu 81'de iade ediliyor. 73'te Picasso ölüyor. 75'te de Franco ölüyor. Yani maalesef hani bu demokrasinin geldiğini göremeden ölüyor Picasso. Ülkesiyle ilgili böyle bir hani gönüllü bir sürgün aslında ama hep onun derdini, onun yüreğinde o İspanya ile ilgili bir dertlenme var. Ve baktığınız zaman gerçekten tablo sadece savaşı hani anlatan bir eser. Bunun edebi eserlere, farklı romanlara, şiirlere, yine başka türden posterlere mesela konu olduğunu görüyoruz. Yani aslına bakarsanız savaşlar hep böyle ilham olmuş. İlham demeyelim de çıkış noktası olmuş. İnsanlara artık bunu durduralım demenin bir çıkış noktası olmuş. Hala da etkili. Sanatın gücü çok önemli yani o anlamda baktığımızda. Biz de mesela Kurtuluş Savaşı ile ilgili böyle bu tür resimler göremiyoruz ama yani var ama bu mesela gerçekten dünyada savaş karşıtlığı ile ilgili. Dolayısıyla savaşın gücünü görüyoruz burada ama bunun karşısında da sanatın gücünü görüyoruz.
Evet. Sanatın gücü savaşın gücünün evet, üstüne
sonunda yenmiş yani. Sonunda bir
şu
şekilde yenmiş.
Şu anda tablo nerede? Son olarak onu da öğrenelim.
Gene İspanya'da Reina Safa Müzesi'nde sergilenmeye devam ediyor.
Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben
aslında
teşekkür
hani
ediyorum.
Bir tablo için 8 dakika konuşulması için çok kısa bir süre ama evet, dinleyeceğimiz
yani
hani bu kadar da olsa.
Hani arka planındaki tarihsel şey çok geniş, evet, çok kısa anlatabildik ama en azından bir farkındalık oluşturmak için bu kadarlık diyelim.
Çok teşekkür ediyoruz
ben
hocam.
Ben teşekkür
ağzınıza
ediyorum.
Sağlık.
Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamız da İspanya İç Savaşı ve sonrasında Picasso'nun Guernica tablosu üzerinde üzerine konuştuk ve böylelikle geldik bir programın daha sonuna. Hayatın Sesleri'nden bugünlük veda ediyoruz ama yarın yine saatler 15.5'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın diyoruz.
Hayatın Sesleri.